Ayrım 55. Sayfa 585. Bölüm 77. Parmak izi. Helikopter Hallings Karvet Dağları'nın batısındaki yamaca indiğinde saat 10'u 10 geçiyordu. 11 gibi nihayet kulübeyi bulmuşlardı. Öyle görülmez bir yere saklanmıştı ki nerede olduğunu bilseler bile Jensrath'ın yardımı olmadan bulmaları çok zordu. Kulübe doğuya bakan yüksek bir kayalığın tepesine, dağın rüzgar altı tarafına çığın vurmayacağı kadar yukarıdaki bir noktaya yapılmıştı. Civardaki taşlar toplanarak yan ve arka duvarı oluşturan iki devasa kayaya destek olması için çimentoyla sabitlenmişti. Belirgin tek düz bir yeri yoktu. Mermi deliklerini andıran pencereler duvarın içine öyle gömülmüştü ki camlara güneş bile vurmuyordu. Mütevazi ev diye işte buna derim dedi Björnholm, kayaklarını çözer çözmez dizlerine kadar kara gömülerek. Harry, Jens'e artık onun yardımına ihtiyaç kalmadığını, helikoptere dönüp pilotla birlikte beklemesini söyledi. Kapının önündeki kar o kadar derin değildi. Birisi yakın zaman önce buradaki karı temizlemiş dedi Harry. Kapının tek bir kilit dili ve üzerinde Björn'ün levyeyle zorlanmadan açtığı bir asma kilit vardı. Kapıyı açmadan önce kendi eldivenlerini çıkarıp lastik eldiven taktılar ve kayak botlarının üzerine mavi galoş geçirdiler. Ardından kulübeye girdiler. Vay canına dedi Björn kısık sesle. Kulübenin tamamı 5 metreye 3 metrelik tek bir odadan oluşuyordu. Lomboza benzeyen pencereleri ve yerden tasarruf etmek için bulunmuş çözümleriyle eski tip bir gemi kamerasını andırıyordu. Zemin, duvarlar ve tavan içeri giren azıcık ışığı dağıtmak için iki kat beyaza boyanmış, işlenmemiş kaba tahtalarla kaplıydı. Sağ taraftaki kısa duvar, altındaki dolap evyeli düz bir tezgahla ayrılmıştı. Bir de açılıp büyük bir yatağa dönüştürüldüğü bariz olan bir divana. Odanın ortasında bir masa ve üzerine boya sıçramış, sırtı çubuklu tek bir sandalye duruyordu. Pencerelerden birinin önünde ahşap yüzeyine harfler ve şarkı sözleri kazınmış eski bir çalışma masası vardı. Arkadaki kayanın göründüğü uzun sol duvara siyah bir odun sobası konmuştu. Sıcaklığından daha çok faydalanmak için sobanın borusu kayayı dolaşarak sağa doğru uzatılmış ve sonlara yukarı verilmişti. Ahşap sepetin içi sobayı tutuşturacak dallar ve gazetelerle doluydu. Duvarda bölgenin haritasıyla birlikte bir tane de Afrika haritası asılıydı. Björn çalışma masasının üzerindeki pencereden dışarı baktı. Mütevazi manzara diye işte buna derim. Tanrım buradan Norveç'in yarısı görünüyor. Hemen işe koyulalım dedi Harry. Pilot 2 saat verdi. Kıyıdaki bulutlar gelmeden bitirmeliyiz. Mikael Bellman her zamanki gibi saat 6'da kalkmış ve bodrum kattaki koşu bandında derin düşüncelere dalmıştı. Yine Kaja'yı düşünmüştü. Bir motosikletin selesinde kollarını bir adamın beline dolayarak oturuyordu. İkisinde de kasket ve gözlük vardı. Motosiklet uzaklaşırken sivri dişlerini göstererek mutlulukla gülümsüyor ve el sallıyordu. Yoksa motosikleti çalıyorlar mıydı? Adamın değil miydi o? Rüzgarda savrulan upuzun saçları plakayı örttüğü için emin olamamıştı. Koşudan sonra duş almış ve kahvaltı için yukarı çıkmıştı. Ulla'nın her sabah olduğu gibi tabağın yanına bıraktığı sabah gazetesini açmadan önce derin bir nefes almıştı. Sigurd Altman'ın diğer adıyla Beyaz Atlı Prens'in fotoğrafını bulamadıkları için gazete bölge polisi Skye'nin fotoğrafını basmıştı. Kollarını bağlayarak polis istasyonunun önünde dikiliyordu. Uzun siperlikli yeşil şapkasıyla lanet bir ayı avcısına benziyordu. Manşet şöyle atılmıştı. Beyaz Atlı Prens gerçekten yakalandı mı? Manşetin yanında parçalanmış sarı bir kar motosikleti fotoğrafının üzerinde usta usette bir ceset daha bulunduğu yazıyordu. Bellman, Kripos'un ya da daha kötüsü kendi adı geçiyor mu diye haberi taramıştı birden. Ön sayfada yoktu. Güzel diye düşünmüştü. Ne var ki haberin devamının olduğu sayfaları açınca kendi fotoğrafını ve şu cümleleri görmüştü. Kripos müdürü Mikael Bellman yaptığı kısa açıklamada Beyaz Atlı Prens sorgulanana dek konuşmak istemediğini belirtti. Zanlının Yitre Enebak polis tarafından yakalanmasıyla ilgili şimdilik söyleyecek bir şey olmadığını da sözlerine ekledi. Genel anlamda konuşacak olursak polislik mesleği başlı başına bir ekip işidir. Bizler Kripos'ta bireylerin kahramanlık madalyası almasına çok fazla önem vermeyiz. O son kısmı söylememesi gerekiyordu. Yalandı. Yenilgiyi hazmedemeyen birinin yalanı olduğu 1 kilometreden belliydi. Önemi yoktu yine de. Savunma avukatı Johan Kroon'un telefonda anlattıkları doğruysa Bellman'ın her şeyi düzeltmesi için eline altın bir fırsat geçmişti. Hatta daha da fazlası. Madalyayı kendi alabilecekti. Kroon'un istediği bedelin yüksek olduğunu farkındaydı. Ama öte yandan bu bedeli ödemeyecekti. O puşt ayı avcısı ödeyecekti. Ve tabii Harry Hall'le cinayet masası. Mikael Bellman bir gardiyanın açık unuttuğu ziyaretçi odası kapısından önce Johan Kroon'un girmesine izin verdi. Kroon resmi bir görüşme değil yalnızca bir sohbet olacağı için bu konuşmanın mümkün olduğu kadar doğal bir ortamda gerçekleşmesinde ısrar etmişti. Beyaz atlı prensi gözaltında tutulduğu Oslo bölge hapishanesinden çıkarmaları imkansız olduğu için Kron ve Bellman tutukluların aileleriyle gizli olarak görüştüğü bu ziyaretçi odalarından birinde karar kılmıştı. Kamera ve mikrofonun olmadığı, masaya serilmiş dantel bir örtü, duvara asılı Norveç halısı ve çan ipiyle yarım yamalak da olsa samimi bir yere dönüştürülmeye çalışılmış, penceresiz, sıradan bir odaydı. Sevgililer ve eşlerin görüşmesine burada izin verildiğinden sperm lekeli kanepenin yayları öyle hırpalanmıştı ki Bellman kanepeye oturan avukatın adeta minderin içine gömüldüğünü gördü. Sigurd Altman masanın bir ucundaki sandalyede oturuyordu. Bellman onunla aynı hizada olabilmek için masanın diğer ucuna geçti. Altman'ın zayıf suratı, çökük gözleri ve ağzından fırlayan dişleri, komiseri Auschwitz toplama kampındaki bir deri bir kemik kalmış Yahudilerin fotoğraflarını anımsattı. Bir de Yaratık filmindeki uzaylıyı. Bu tür konuşmalar genelde kurallı bir şekilde ilerlemez, dedi Bellman. O yüzden kimsenin not almamasını ve konuştuklarımızı dışarı taşımamasını şiddetle öneriyorum. İtiraf için uygun şartların yasal boyutta sağlandığına dair güvence de almamız gerekiyor, dedi Kron. Sözüm söz, dedi Bellman. Bunun için size tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Başka neler sunuyorsunuz? Başka mı? Bellman cılız bir tebessümle baktı. Ne arzu ederseniz, yazılı, imzalı bir anlaşma. Kendini beğenmiş avukat bozuntusu diye geçirdi içinden. Güzel olur, dedi Kron masaya bir kağıt koyarak. Bellman kağıda baktı, cümleleri hızlıca göz gezdirdi. Gerek kalmadıkça başka kimsenin haberi olmayacak tabii ki, dedi Kron. Şartlar sağlandığında size iade edilecek. İşte bu da, Bellman'a bir kalem uzattı. ST Dupont marka bir kalem. Bulup bulacağınız en iyi dolma kalemdir. Bellman kalemi alıp kağıdın yanına bıraktı. Hikaye yeterince iyiyse imzalarım, dedi. Burası bir suç mahalli ise suçu işleyen kişi arkasını gayet iyi toplamış. Bjørnholm ellerini beline koydu ve odaya bakındı. Her yerini didik didik aramış, çekmeceleri, dolapları karıştırmış, parmak izi toplamış ve kan lekesi bulmak için fener tutmadıkları yer kalmamıştı. Sonra bilgisayarını masaya koyup bazı havalimanlarında yolcuların kimliğini kontrol etmek için kullanılan cihazlara benzeyen kibrit kutusu büyüklüğündeki parmak izi tarayıcısını bağlamıştı. Buldukları tüm izler dosyada adı geçen kişilerden sadece biriyle eşleşiyordu. Tony Light'la. Devam et, dedi Harry, Evian'ın altında dizlerinin üstüne çöküp plastik boruları sökerken. Burada bir yer olmalı. Ne arıyoruz ki? Bilmiyorum, bir şey işte. Devam edeceksek ısınmaya ihtiyacımızın olacağı kesin. Sobayı yak o zaman. Bjørnholm odanın sobasının başına çömeldi. Kapağını açtı ve ahşap sepetten aldığı gazeteleri yırtıp burmaya başladı. Küçük oyununa katılması için Sky'ye ne önerdin? Gerçek ortaya çıkarsa her şeyini riske atmış olacak. Hiçbir şeyi riske attığı yok, dedi Harry. Doğru olmayan hiçbir şey söylemedi. Verdiği beyanatlar ortada. Açıklamalardan yanlış sonuç çıkaran medya oldu. Ayrıca kimlerin bir zanlıyı tutuklayıp tutuklayamayacağını belirten bir teşkilat kuralı yok. Ona yardım etmesi için hiçbir şey teklif etmedim. Sadece Bellman'ı benden daha az sevdiğini söyledi. Bence gayet yeterli bir sebep. Hepsi bu mu yani? Bir de kızı Mia'dan bahsetti. Hayatı pek iyi gitmiyormuş. Böyle durumlarda anne babalar daima bir sebep, gösterebilecekleri somut bir şey arar. Sky de Mia'nın hayatının mahvolduğu anın dans salonuna gittiği o gece olduğunu düşünüyor. Söylenenlere göre o gece Mia dans salonuna Ole ile gitmiş ve Ole onu Tony ile yakaladığında yaptığı şey ormanda sadece masumca öpüşmek değilmiş. Sky kızının sorunlarından Ole ve Tony'nin birlikte sorumlu olduğuna inanıyor. Björn başını iki yana salladı. Nereye baksan bir kurban görüyorsun. Harry Björn'ün yanına gelip elini uzattı. Avucunda çitten kesilmiş gibi duran tel parçaları vardı. Bunları gider borusunun altında buldum. Sence ne olabilirler? Björn telleri eline aldı ve inceledi. Hey, diye bağırdı. Şu ne? Nene. Gazete. İskapeler tezgahını başlattığımız basın toplantısının haberi var. Bjørnholm 10 sayfayı yırtınca ortaya çıkan Bellman'ın fotoğrafına baktı. Vay be. Bu gazete sadece birkaç günlük. Birisi buraya geleli çok olmamış. Vay be, diye tekrarladı Holm. Belki ön sayfada parmak izi, Harry gazetenin sobanın alevleri içinde kalan ön sayfasına baktı. Özür dilerim, dedi Björn. Diğer sayfaları kontrol edebilirim ama. Tamam. Aslında ben de odun meselesini düşünüyordum. Ha? 5 kilometreye kadar buranın yakında tek bir ağaç bile yok da. Sen gazeteyi kontrol et. Ben etrafı biraz gezeyim. Mikael Bellman karşısında oturan Sigurd Altman'ı inceliyordu. Donuk gözleri hoşuna gitmemişti. İskelet gibi vücudu, dudaklarının içine batan dişleri, kararsız hareketleri ve peltek konuşması da. Fakat onu kurtuluş bileti ve yardım meleği olarak görmesi için sevmesine gerek yoktu. Altman'ın ağzından çıkan her kelime Bellman'ı zafere bir adım daha yaklaştırıyordu. Harry Hole'un olayların gelişimini anlattığı raporu okumuşsunuzdur sanırım, dedi Altman. Sky'nin raporunu kastediyorsun değil mi, dedi Bellman Sky'nin açıklamasını. Altman bitik bir halde gülümsedi. Siz nasıl tercih ederseniz. Çok garip ama Harry'nin anlattıkları tamamen doğruydu. Tek sorun ortada sadece bir tane somut delil olması. Like'ın evindeki parmak izlerim. Gerçekten orada olduğumu söylesek, ziyarete gittiğimi, eski günlerden konuştuğumuzu. Bellman onu silkti. Sence bunu yiyecek bir hakim var mı? Aslında güven veren biri olduğumu düşünüyorum ama... Altman'ın dudakları gerildi ve diş etleri göründü. Hakimin karşısına çıkacak kişi zaten ben olmayacağım. Harry odun yığınını dağ yamacından uzanan bir kayanın dibindeki yeşil muşambanın altında buldu. Muşambanın altından bir odun kesme kütüğü ve ona saplanmış bir balta da çıkmıştı. Ve yanında bir bıçak duruyordu. Harry etrafa bakınıp karı tekmeledi. Başka bir şey yok gibiydi. Derken ayağı bir şeye sürtündü. Beyaz renkli boş bir naylon torbaya. Eğildi. Üzerinde bir etiket vardı. 10 metre gazlı bez yazıyordu. Gazlı bezin böyle bir yerde ne işi olabilirdi ki? Harry başını eğdi ve kütüğü bir müddet inceledi. Ahşaba saplanan siyah ağzına baktı. Sonra da bıçağa ve bıçağın sapına. Sarı renkli düz bir saptı. Odun kesilen bir kütüğe neden bıçak konmuş olabilirdi ki? Birkaç sebebi olabilirdi elbette ama yine de sağ elini kesik orta parmağının kökü yukarı bakacak ve diğer iki parmağını aşağı bastıracak şekilde kütüğe koydu. İki parmağını sapının üzerine koyarak bıçağı dikkatlice kütükten aldı. Bıçağın ağzı jilet kadar keskindi ve üzerinde Harry'nin işi gereği daima gördüğü bir şeyin izleri vardı. Harry bıçağı eline aldıktan sonra uzun bacaklarıyla derin karda geyik gibi koşarak kulübeye gitti. İçeri daldığında Bion bilgisayara bakıyordu. Sadece birkaç Tony Like izi daha diyerek gidecekti. Bu bıçakta kan var dedi Harry nefes nefese. Sapında parmak izi var mı baksana. Bion bıçağı dikkatlice aldı. Cilalı sarı sapına siyah toz döktü ve nazikçe üfledi. Sadece tek bir tip parmak izi var ama gayet düzgün dedi Bion. Hatta epitel hücre bile bulabiliriz. İşte bu dedi Harry. Tahminin ne? Bu parmak izlerini kim bıraktıysa Like'ın parmağını o kesti demektir. Sahi mi neden böyle düşün? Kesme kütüğün üstünde kan lekesi var. Yarayı sarmak için gazlı bez de getirilmiş. Ayrıca bu bıçağı sanki bir yerden hatırlıyorum. Adalvet'le senin olduğu bulanık bir fotoğraftan. Bion Horn yavaşça ıslık çaldı ve tozun yapışması için şeffaf folyoyu sapa bastırdı. Ardından folyoyu tarayıcıya koydu. Bion arama düğmesine basarken Sigurd Altman, Like'ın masasındaki izler için açıklama getirecek iyi bir avukat bulabilirsin diye fısıldadı Harry. Azar azar sağa doğru uzayan mavi çubuğu izlemeye başladılar. Ama bu bıçaktaki iz için asla. Hazırlardı. Bir eşleşme bulundu. Bion Horn gönder tuşuna bastı ve Harry ekranda belirlenen isme baka kaldı. Hala bu izin sahibinin Tony'nin parmağını kesen kişi olduğunu düşünüyor musun? Diye sordu Bion. Ayrım sonu sayfa 593.